Ayrım 15.
Gri bir tayyör, beyaz bir gömlek giymiş, güzel saçlarını alçak bir topuzla ensesinde toplamıştı. Utana utana eğildim, önündeki boş çanağa birkaç frank bıraktım. Bir metro istasyonunun gürültüsü ortasında, ter ter tepinen tamtamlar, elektrik gitarlı pop şarkıcıları, hokkabazlar, cambazlar arasında değil de, kültürlü ve kibar ailesinin salonunda keman çalıyordu sanki. O solgun yüzlü incecik kızın o salondan bu metro istasyonuna ayakta dimdik durduğuna göre nasıl düştüğünü demeyeceğim, nasıl geldiğini hüzünle düşünüp dururum hala. Zaten Paris kimilerinin sandığı gibi neşeli bir yer değildir her zaman. Açlıktan ölen evsiz barksızlar vardır orada. El kol hareketleri yaparak sokaklarda kendi kendine konuşan yapayalnız kederli ihtiyarlar vardır orada. Kırılan bacağı alçı da kaldırıma çökmüş, göğsüne dayadığı kartona sandviçinizin yarısını bana verin açım diye dilenen gençler vardır orada. İkide bir de birileri nehre atlar. Kimi zaman kurtarılır, kimi zaman kurtarılamaz. Paris güvenilir bir kent de değildir. New York kadar tehlikeli olmamakla birlikte her an soyulabilirsiniz. Otobüste ya da metroda bir hırsız dizinizin üstünde açık duran çantanıza elini daldırır, paranızı çalmaya kalkar. Bir defasında çocuk denilecek kadar genç bir delikanlı yaptı bunu. Çantama giren elini bileğinden sıkı sıkı yakaladım. İmdat, hırsız var diye bağırsaydım keşke. Ama böyle sağlıklı bir tepki göstereceğime solcu öğretmen yanım ağır bastı. Sesimi hiç yükseltmeden, "Utanmıyor musun sen? Para istiyorsan bana söyleseydin, sana yardım edebilirdim belki," dedim çocuğa. Bana hayretle baktı, yüzü bembeyaz kesildi. Sonra bileğini elimden koparıp hızla kayboldu kalabalığın arasında. Çocuğa insanca davranayım derken onu büsbütün utandırmış, büsbütün ezmiştim galiba. Ne var ki insan soyulduğunun farkına varmıyor her zaman. 1980 Ağustos ayında trenle Londra'dan Gare du Nord'a geldim. Niyetim Paris'te hiç kalmadan doğru Normandiya'ya gitmek. Fahri Peteklerin Granville'deki evinde onlarla ve Münevver Andaç'la bir hafta geçirdikten sonra İstanbul'a geri dönmekti. Cebimdeki bozuk parayla Montparnasse istasyonuna bir metro bileti aldım. Oraya varınca Normandiya'ya giden treni kaçırmadığıma sevinerek gişenin önündeki kuyruğa girdim. Sıra bana gelince çantamı açtım ve paramı, pasaportumu ve dönüş biletimi içine koyduğum portföyün yok olduğunu gördüm. Tamamıyla kendi kabahatimdi bu. Çünkü omuzuma astığım çantayı açık bırakıp hırsızlara davetiye çıkarmış, "Buyurun gelin rahat rahat alın," demiştim onlara. Fena bir şok geçirdim. Hatta bayılma huyum olsaydı 19. yüzyıl romanlarındaki çıtkırıldım bayanlar gibi şıp diye düşüp bayılacaktım. İstasyonun karakoluna gittim, polise ifade verdim, onlar da durumu saptayan bir kağıt tutuşturdular elime. Sonra bu 65 yaşındaki kadının çöktüğü iskemleden kalkmadığını görünce hiç de nazik olmayan bir tavırla ne beklediğimi sordular. "Düşünüyorum," dedim onlara. Sahiden de düşünüyordum. Paris'te meteliksiz ne halt edeceğimi düşünüyordum. Az sayıda insan tanıyordum bu kentte ve hepsinin Ağustos'ta tatile çıktığını biliyordum. Öyle aptallaşmıştım ki geceyi bir otelde geçirebilecek, Normandiya'ya telefon edebilecek kadar az miktarda borç istemeye kalktım polislerden. "Kağıtlar imzalarım, saatimi rehin bırakırım, mutlaka geri veririm," dedim. Fransız polisleri kabalıkları ve merhametsizlikleriyle ünlü olduklarından yanıt beklediğim gibi kesin bir hayır oldu. Derken aralarından biri Türk elçiliğine telefon etmemi önerdi. Elçi de yakın dostum Hamit Batu. Rehberde elçiliğin numarasını buldum, numarayı çevirdim, sürekli olarak "Elçi Bey tatilde, Elçi Bey tatilde" diyen ve bundan başka bir şey söylemeyen bir teyp çıktı karşıma. Konsolosluğa telefon etmeyi düşünmedim her nedense. Ama bu arada Münevver'in oğlu Mehmet Hikmet'in Normandiya'ya gitmediği, onu Paris'te bulabileceğim aklıma gelmişti. Tek umudum da onu evde bulmaktı. Karakoldan çıktım. İki ağır bavulu sürükleye sürükleye Bulvar Raspa'ya doğru yürüdüm. Hava iyice kararmıştı. İnceden bir yağmur başlamıştı. Bitkin düşünce kaldırımın kenarına çöküyordum. Mehmet'i evde bulamazsam apartman kapısının eşiğine oturacağımı, o gelinceye kadar orada kalacağımı düşünüyordum. Ama insan asla umutsuzluğa kapılmamalı. Apartmana yaklaşır yaklaşmaz bir pencereden hafif sarkmış, sokağa bakan Mehmet'in sanki beni beklediğini gördüm. ''Senin burada ne işin var? Granville'e gidecektin hani?'' diye seslendi. Mehmet'i bulur bulmaz her şey yoluna girdi. Normandiya'ya telefon edildi, borç para sağlandı, ertesi gün konsolosluğa başvurup pasaport yerine geçecek bir belge almam kararı verildi. Mehmet dakikasında güzel bir sofra hazırladı. Ama ağzıma bir tek lokma koyamıyor, su ver bana Mehmet, su ver bana diyor, bardak bardak üstüne su içebiliyordum ancak. Başka bir yolculuğumda Paris-Roma treninde soyuldum. Ama hiç kendi kabahatim değildi bu defa. Rahat edeyim diye ikinci mevkiyi kuşete almıştım. 4 kişiydik kompartmanda. Kendi evimde, kendi yatağımda bile geceliğin en azından 2 kez uyanan ben, deliksiz bir uyku uyudum. Öyle deliksiz ki ancak kondüktörün Roma'ya vardığımızı, artık uyanmam gerektiğini söyleyip beni dürtüklemesiyle gözlerimi açabildim. Bir de baktım ki kompartman boşalmış, yatmadan önce özenle başımın altına koyduğum para çantam da boş olarak yere atılmış. Uykum çok hafif olduğundan en küçük bir tıkırtı duysam uyandığım için bu duruma çok şaştım. Acaba aynı kompartmanda yatanlardan biri mi yoksa dışarıdan gelen biri mi yapmıştı bunu? İtalyan kondüktör şaşkınlığımı görünce 2 elini havaya kaldırıp bir filit pompasıyla sivrisinek öldürüyormuş gibi hareketler yaptı. Hırsızlıkta en son yöntemlerden birini uygulayıp beni fısfıslamışlar meğer. Yani yüzüme doğru vaporizatörle bir ilaç sıkarak derin bir uykuya daldırmışlar. Bu marifetli hırsızı tanısaydım o etkili ilacın reçetesini ister, uykusuz gecelerimde kendimi bir güzel fısfıslardım. Trende soyulmam, Paris'teki istasyonda soyulmam gibi kısa süren bir tragedyaya dönüşmedi. Herif pasaportuma, biletlerime dokunmamıştı. Bir hafta sonra İstanbul'a gerice döneceğim için zaten az sayıda kalan dolarlarımı almıştı sadece. İstasyondan bir taksiye bindim. Konuk kalacağım eve varınca arkadaşım taksi ücretini ödedi. Ne var ki aklım başıma gelmişti artık. İki ucunda uzun şeritler olan patiskadan küçük bir çanta diktirdim. Paramı, pasaportumu filan belime bağlayıp sıkı sıkı düğümlediğim o çantaya koydum. Üstümdeki giysileri çıkarmadan kimse beni soyamayacaktı bundan böyle. Paris'te Mayıs 1968'i ne yazık ki göremedim. Ömrümden birkaç yıl vermeye hazırdım o olaylara tanık olabilmek için. Ama buna karşılık hiçbir zaman unutamayacağım 1989 yılının 1 Mayıs kutlamasını gördüm bu kentte. Ne gariptir ki o kutlamadan tam 6 ay 8 gün sonra Berlin duvarı ve o duvarla birlikte yanılarak komünistliklerini Sovyetler Birliği'ne bağlayanların umutları da yıkılacaktı. Yürüyüş Beaumarchais Bulvarı'nda Republik Meydanı ile Bastille Meydanı arasındaydı. Ve öyle kalabalıktı ki kafilenin bir ucu Bastille'ye çoktan varmışken öteki ucu Republik'te hala beklemekteydi. Çok acayip ama Paris'te değil İstanbul'da Taksim Meydanı'nda sandım kendimi. Çünkü yürüyüşe katılanların hiç abartmadan %80'i Türkler ve Kürtlerden oluşuyordu. Aynı günün akşamı 1 Mayıs'ı kendi memleketlerinde kutlamak isteyen yurttaşlarımı elleri tabancalı polislerin nasıl vahşice copladığını Fransız televizyonunda seyrettim. Hafta sonuna eklenen bir tatil daha olduğundan şımarık Fransız proletaryası güzel arabalarına binip 4 günlüğüne kentin dışında keyif etmeye gittikleri için çok az sayıda Fransız vardı. Yabancı işçiler, Şilililer, Arjantinliler, İranlılar, Filistinliler filan ancak 100'er kişilik küçük gruplardı. Sonra önde Türkler, arkalarından Kürtler yürüyüşe geçtiler ve sonu gelmiyordu bizimkilerin. Trotuvardan seyreden Parisliler hayretler içinde ama hepsi Türk bunların, hepsi Türk diye bağırışıyorlardı. 1 Mayıs'ı kutlamak için Fransa'nın dört bir yanından gelen Türk ve Kürt işçileri Eşleriyle çocuklarını da beraberlerinde getirmişlerdi. Pusetlerde oturan güzel bebeler en ön saftaydı. Kimi babalar küçük çocuklarını omuzlarında taşıyorlardı. Hepsi tertemiz bayramlık kılıklarındaydı. Kimilerinin üstünde yörenin folklorik giysileri vardı. Trotuarlardaki Fransız burjuvaları, Türklerle Kürtlerin davul zurna eşliğinde oynaya oynaya ilerlemelerini alkışlıyorlardı. Türk solunun çeşitli grupları ayrı ayrı pankartlar taşıyorlardı ama bir bayram havası içinde birleşmişlerdi. Türkçe yazılı pankartlarla Kürtçe yazılı pankartlar, Türkçe sloganlarla Kürtçe sloganlar, Türkçe türkülerle Kürtçe türküler birbirine karışıyordu. Ve Güneydoğu'da kan gövdeyi götürürken Paris'te Türklerle Kürtler kardeş kardeş yürüyorlardı. Fête de l'Humanité'de, yani L'Humanité gazetesinin şenliğinde birkaç kez bulundum. Bilindiği gibi L'Humanité, Fransız Komünist Partisi'nin resmi gazetesidir. Eskiden özellikle pazar günleri kadın erkek, yaşlı genç, işçi aydın, değişik çevrelerden gelen militanların L'Humanité diye bağırarak bunu sokaklarda kendi elleriyle satmaları beni çok duygulandırırdı. Fransız Komünist Partisi gibi Sovyetler Birliği'ne fazlasıyla bağlı olduğundan L'Humanité'ye sinirlenirdim zaman zaman. Ne var ki bu gazetenin düzenlediği kutlama günü insanın içini açan gerçekten pırıl pırıl bir şenliktir. İlkin Vincennes ormanında, daha sonraları oraya sığmadığından Paris'e yakın daha geniş bir yerde yapılan bu şenlik büyük bir fuara da benzerdi. Fransa'nın her bir bölgesinden gelen yerel içkileri sunan büfeler, folklorik eşyalar satan dükkanlar ve yerel yemeklerin yenildiği 100'e yakın lokanta vardı orada. Bunlardan birinde büyük bir haz duyarak ömrümde ilk kez salyangoz ve kurbağa bacağı yemiş, bunları yemeyip ihraç etmemize fena halde şaşmıştım. Kocaman bir Cité du Livre, yani her dilden kitap satılan bir yer de vardı orada. 1968'de Yeni Çağ adlı Türkçe kitap satan bir bölüm görünce sevinmiştim. Ama bu sevincim pek uzun sürmedi çünkü bir de baktım ki her memleketin yasal ya da yasa dışı komünist partisinin bir tek pavyonu varken biz Türklerin iki ayrı pavyonu, dolayısıyla iki ayrı komünist partisi var. Bunun ne demek olduğunu anlamak için bir pavyondan ötekine koştum, yurttaşlarımdan bir açıklama istedim. Aramız çok iyidir demekle yetinip hiçbir açıklama yapmadılar. Aranız o kadar iyiyse neden aynı yerde değilsiniz diye sordum öfkeyle. Yanıt verilmedi. Oysa bu şenliğe tam bir kardeşlik havası egemendi. Fransız komünistlerin geleneğine uyarak herkes birbirine sen diyordu. 40 yıllık karısına bile siz der Fransız burjuvası. Değişik ülkelerden, değişik ırklardan, değişik sınıflardan insanlar birbirleriyle kucaklaşıyordu. Birlikte yeniliyor, birlikte içiliyor, birlikte enternasyonel söyleniyordu. Gündüzün siyasal nutuklar, geceleyin havai fişekler atılıyordu. Bu şenlikte öylesine sevgi dolu ve coşkulu bir beraberlik vardı ki, kendi memleketimin komünistlerinin ikiye bölünmesi beni fena tedirgin etmişti. 1 Mayıs yürüyüşü ya da L'Humanité gazetesinin şenliği kadar görkemli olmasa da Paris'te kaçırılmaması gereken gösteriler olur her zaman. İşte bu yüzden Ernest Hemingway bu kent üstüne yazdığı kitaba Paris hareket halinde bir şölendir anlamına gelen Paris is a movable feast adını vermişti. Çocuklu olduktan sonra aklım hep İstanbul'da kaldığından orada ancak 10 ya da 15 gün kalabildiğim halde bu şölenlerin ikisine ben de katılabildim. Birincisi bir Theodorakis konseriydi. Hangi yıl olduğunu unuttuğum konser Saint Michel dolaylarında büyük bir kilisedeydi. Giriş ücretsizdi. Theodorakis'in kendisi de orada bulunduğundan onu yakından görmek fırsatını kaçırmadım. Sapsarı saçlı, masmavi gözlü 7 genç, Theodorakis'in şarkılarını söylemek için ta İsveç'ten gelmişlerdi bu Paris Kilisesi'ne. Meleklerin cinsiyeti bir tartışma konusuymuş. Meleklere benzeyen bu 7 İsveçli gencin de hangisinin kız, hangisinin oğlan olduğu hiç belli değildi. Theodorakis'in müziği Akdeniz'in kanlı canlı ve de cinsiyeti belli, çoğu esmer ve kara gözlü kadınlarıyla erkeklerine yakıştığından Bu sapsarı saçlı, masmavi gözlü, kuzeyli melekler bu şarkıları iyi söyleyemiyorlardı elbette. Ne var ki o İsveçli gençlerin Yunanlı Theodorakis'le bir Fransız Katolik kilisesinde bir araya gelmeleri, bütün sanatların, özellikle müziğin insanları birleştirdiğine candan inandığım için beni umutlandırdı ve çok duygulandırdı gene de. Rastlantı sonucu Paris'te bulunduğum için kaçırmadığım ikinci fırsat John Baez'in bir konseriydi. Daha sonraları İstanbul'da da dinlediğim John Baez'i çok severim. Çünkü TV'lerde gördüğümüz şarkıcı bayanlara hiç benzemez. Memeleri elbisesinin üst kısmından her an dışarıya fırlayacakmış gibi değildir. Bacaklarını gözler önüne sermek için kalçalarına kadar açılan yırtmacı yoktur. Süslü püslü, yaldızlı, pullu, şatafatlı, rengarenk giysiler giymez. Sırtına bir siyah pantolon, bir de tişört geçirip, evinin mutfağında iş yaparken kendi kendine şarkı söyleyen bir kadının doğallığıyla söyler şarkılarını. Ve bu şarkılarda çağımıza egemen olan bayağılığın en küçük bir izi bulunmaz. John Baez, 1973'te benim de üyesi olduğum Amnesty International, yani Uluslararası Af Örgütü yararına veriyordu bu konseri. Sonra bilet bulamam korkusuyla Olimpia'ya 2 saat önceden gittim. Ama gene de upuzun bir kuyruk vardı gişenin önünde. Kuyruktakilerin yaş ortalaması 15 ile 25 arasındaydı. Bense o sırada 60'ıma yaklaştığımdan kendimi biraz mahcup hissettim bunca genç arasında. Benim yaşımdakiler pahalı biletlerini birkaç gün önceden almış, koltuklarında rahat rahat oturmaktaydılar içeride. Kuyrukta sadece 3 kişi, genç bir çiftle ben kaldığımda, gişe kapandı, biletler bitti dediler. Genç çiftle ben fena halde bozulduk ama beklemeye devam ettik. İyi ki beklemişiz. Çünkü içeriden gelen bir yetkili elindeki 3 bileti sallayarak bize doğru koştu bir süre sonra. İçeriye girdiğimizde konser başlamış, o kocaman salonda oturacak yer kalmamıştı. Son giren 40-50 kişilik grup John Baez'in arkasında, kimi çömelerek, kimi bağdaş kurarak, kimi boylu boyunca yere uzanarak sahneye yerleşmişti. Bense çoluk çocuk arasında kalmamak için sahneye çıkan 10 basamaklı merdivenin en üst kısmına iliştim. John Baez'i çok yakından dinleyebildim böylece. Birbirinden güzel her şarkının arkasından konuşuyor, siyasal yorumlar yapıyor, siyasal mesajlar veriyordu. 1973 yılında bunların bir tekini memleketimizde söylese, John Baez'miş, çok ünlüymüş filan demezler, dakikasında atarlardı içeriye. Aynı yıl Paris'te Uluslararası Af Örgütü'nün çeşitli ülkelerde işkence konusunu ele alan belgesel filmleri gösterildi. Bunlardan biri de Türkiye'de işkence ile ilgiliydi. İşkence görenler ya da yakınları, mahsus ışığa ters durdukları için yüzleri açık seçik görülmüyor, söyledikleri duyuluyordu ancak. Bunların hepsini biliyordum ama utancımdan yerin dibine girdim. Çünkü böyle korkunç şeyleri kendi ülkemizde, kendi aramızda bilmek başka, yabancı bir ülkede duymak başka. Yüzüme tokatlar atılıyordu sanki. 8. İngiltere. Vaktiyle Son Şairler adlı, kimin tarafından derlendiğini unuttuğum bir antolojide şu dizeleri okumuştum. Paris'e git, hey efendi, aklın fikrin var ise, aleme gelmiş sayılmaz gitmeyenler Paris'e. Hasan Tahsin Efendi adlı biri, 1834'te, yani tam 165 yıl önce yazmış bunu. Yerden göğe kadar hakkı da var bana kalırsa. Gel gelelim, bu Osmanlı efendisinin ilk gördüğü Avrupa kenti Londra olsaydı aynı dizeleri yazar mıydı acaba diye düşündüğüm olmuştur. 1956'da İngiltere'ye ilk gelişimde neredeyse 20 yıldır bildiğim Paris'in yanında Londra bir taşra kenti izlenimini verdi bana. Nerede insanı büyüleyen o çekicilik, nerede o renkli ve şaşırtıcı yaşam, nerede gece gündüz, karda kışta bile canlı kalan o cıvıl cıvıl sokaklar? Londralıların Parisliler gibi sokaklarda değil, evlerinde yaşadıklarını hemen anladım. Bu yüzden de gece hayatı hiç yoktu. Gece yarısından 1 saat önce yaşam bitiyor, kent ölüyordu sanki. Sokaklar bomboş kalıyordu. Son seans akşam 7.30'da başladığı için tiyatrolar sinemalarda kapanıyordu. Ancak özel üyeleri olan Tek Tük Gece Kulübü ve İngiliz orta sınıfının bir ahlaksızlık yuvası saydığı Soho Mahallesi biraz canlı kalıyordu. İngilizlerin gece hayatından pek hoşlanmamaları onların püritenliğinden kaynaklanıyordu herhalde. Protestan İngiltere, Katolik Fransa'dan kat kat daha bağlıdır din ve ahlak kurallarına. Örneğin pazarları tatil günleri olduğundan Fransızlar o gün istediklerini yaparlar, canları istediği gibi yaşarlar. İngiltere'de ise pazar Tanrı'ya tapınma ve kiliseye gitme günü sayıldığından eğlenmek yasaktır. Şimdi nasıl bilemem ama eskiden tiyatrolar ve sinemalar ancak akşamın 5'ine doğru açılırdı. O saate kadar evinizde oturup pineklemek zorundaydınız. Yalnız pazarları değil, Tanrı'nın günü sinema ve tiyatrolarda ancak gülünç diye niteleyebileceğim bir adet vardı. Her gösteriden sonra seyirciler ayağa kalkıp kötü bir piyanonun eşliğinde Büyük Britanya'nın milli marşı God Save the Queen'i, Tanrı Kraliçeyi korusun, söylemek zorunda kalırdı. İyi ki bundan vazgeçildi zamanla. Sahneye çıkınca tuluat yapmaktan hoşlanan ünlü aktör Peter Ustinov'un bir oyununun sonunda bu törenin çok güldürücü bir parodisini yapmasının da bir katkısı olabilir bu gülünç geleneğin kalkmasında. Zaten haklı olarak demokrasinin beşiği sayılan İngiltere'de salt göstermelik bir monarşinin yüzyıllardır sürüp gitmesine benim gibi solcu bir yabancının hiç aklı ermez. Ancak İngilizlerin geleneklerine sıkı sıkı bağlanmalarıyla açıklanabilecek komik bir durumdur bu. Üstelik Times, Manchester Guardian, Independent gibi ciddi gazeteler, kraliyet ailesinin kimi davranışlarını sürekli eleştirmektedirler. Örneğin kraliçenin o sırada küçük olan Prens Charles'ı tilki avına götürerek kan dökülmesine, hayvanların öldürülmesine alıştırmasını ayıplarlar. Ya da kraliyet ailesinden birinin sanat açısından metelik etmeyen bir tiyatro oyununa ya da bir filme gitmesini, bu yüzden de tiyatro oyunu ya da film, royal performance yani kraliyet temsili sayıldığı için İngilizlerin o değersiz gösteriye akın etmesini eleştirirler. Ne var ki İngilizlerin gözünde gelenekler öyle kutsaldır ki, bu gazetelerde bir tek kişi bile ortaya çıkıp da şu zararsız ama gereksiz monarşiye son verelim artık diye yazmayı aklının kenarından geçirmez. Yıllarca önce İngiliz televizyonunda şimdiki Kraliçe Elizabeth'in öyle bir davranışını görmüştüm ki yüreğime inmişti. Kraliçe resmi bir törende askerlerin önünden geçiyordu. Derken hava İngiltere ölçülerine göre sıcak olduğundan genç bir asker küt diye düşüyor, yerde baygın yatıyordu. Kraliçe ise yerdeki bir insan değil de sanki bir eşyaymış gibi bacağını kaldırıyor, üstünden geçiyordu. Gözlerime inanamadım. Elizabeth çömelsin de askeri kucağına alsın demiyorum. Ama üstünden atlayacağına iki adım atıp yanından geçebilir, hatta bu gencin yerden kaldırılması emrini verebilirdi hiç olmazsa. Bu çirkin davranışın nedenini İngiliz dostlarıma sorunca, kraliçenin kabahati değil öyle eğitilmiştir dediler. Resmi bir törende ne olursa olsun dümdüz yürümesini ona öğretmişlerdir gibi açıklamalarda bulundular. Geçen yıl Prenses Diana bir trafik kazasında ölünce yer yerinden oynadı. Bunun nedeni de İngiliz halkının kraliyet ailesine duyduğu aptalca hayranlığın bir kanıtıdır. Prenses Diana birkaç hayır işi yapmış ama boşandıktan sonra iki oğlunu ihmal etmek pahasına dünyanın en varlıklı erkekleriyle düşüp kalkmış, Dolce Vita meraklısı, sıradan bir kadındır.